Ayrım 22, sayfa 221'den devam. Büyük göç başladı. Bir şey olabilme. Belki de 2000 küsur yıllık yurtsuzluğa bir son verme isteği. Kalanları belki gereksiz şekilde kendimize benzettiğimiz için. Onlara birleştirdik, bizden kopamadılar. Yahut koptular. Yahudi kökenli arkadaşım Aaron'un oğlu neden cumhurbaşkanı olmasın? Ben hiçbir Yahudi kökenli vatandaşın askerliği meslek olarak seçeceğini anlıyorum. Geleneklerinde kıyıcılık, vuruculuk, kesicilik, cana kıyıcılık, insan öldürmecilik yoktur. İsrail yeni bir Yahudi insanı yarattı. Bana kalırsa tüm Yahudilerin 2000 küsur yıllık çektiklerinin faturasını çıkartıyor ve karşısına gün ediyor. Necati Cumalı, roman, hikaye ve oyun yazarı. Eserimde Yahudi ile ben bir prototipi kastediyorum. Rüzgara karşı sözü değişir, esas kişiliğini belli etmez, kimseye hayır demez. İzmir ve Urla'da yaşayan insanlar işte bu prototipe uygundurlar. Sonra İsrail'e gittiler. Giden benliğini buldu. Ben bir aydınım. İşçi Partisi'nde benim gibi aydın Yahudi arkadaşlarım oldu. Bu tip Yahudi değillerdi. Ticaretle ilgilenmeyen Yahudilerden doktoru var, avukatı var, tabi devlet memuru olamıyorlar. Devlet kadrosunun kendisine göre yalan yanlış yorumlarından çıkar bu tür engeller. Yazarın Yakup'un koyunlarından. 1963 Mayıs'ında Eli'nin evinde kahve içiyorduk. Yetiştirdikleri orman altı 100 bin ağaçlı genç bir çamlıktı şimdi. Atatürk Ormanı takmışlardı adını. Neden ormanınıza Atatürk'ün adını verdiniz Eli? Biz Yahudilerin başka ülkelerde çektiğini çekmedik Türkiye'de. Ona borçluyuz bu güveni. Selçuk Erez, doktor, gazete yazarı. Yahudi cemaati içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ona katkıda bulunuyor. Bazı gelenek ve göreneklerini sürdürmesi, kendine özgü niteliklerini koruyabilmesi gerekir. Bu zenginleşici unsurların yayın yoluyla ortaya çıkması bence topluma renk katan, çok sesli getiren uygar bir olgu. Bu yüzden Shalom'un yayın hayatını aynı başarıyla sürdürmesini diliyorum. Osmanlı'nın öyle aşırı, anormal, başka toplumlardan çok daha alicanap olduğu doğru değildir. Türk 3 katlı ev yaparken Yahudi ancak 2 katlı ev yapabiliyor. Giydikleri elbiseler değişik. Buradaki Yahudi arkadaşlarıma bakıyorum, hepsi iyi yaşamasını, oturup kalkması bilen görgülü insanlar kuşkusuz. Ama evinde anlamlı bir kütüphane bulunduran insan sayısı az. Kültüre yatırım yapmamışlar nedense. Böyle şeylere prim veren, insanın sanatsal yönünü besleyen, destekleyen bir ortam içinde bulunsalardı, Türk Yahudileri toplumu orantısız sayıda ressam, edebiyatçı, orkestra şefi kazandırırdı. Her şey birbiriyle ilintili. Kendini bir ülkede yabancı hissetme, dilini iyi konuşamama, haliyle batıya dönük olma, sadece yabancı edebiyat izleme. Aziz Nesin, hikaye, fıkra, şiir yazarı. Zeki, kurnaz, ticarete çok yatkın iş adamları olarak ele alıyorum ve böyle tanıyorum onları. En azından Türkiye'deki Yahudileri. Dünyanın her yerinde, değişik iklim ve coğrafyalardaki Yahudiler her alanda çok öne gidiyorlar. Türkiye'de bilim olmadığına göre tabii ki Yahudiler burada bu konuda sivrilmemişlerdir. Ama ticarete, ekonomide başa çekiyorlar. Yahudiler korkaktır. Çünkü ortam onları korkak yapmıştır. Baş kaldırmakla başarıya ulaşamayacaklar ki, alttan giderek uyum sağlayacak ve sağladı da. Yahudi varlığını böyle korudu. Bulunduğu kabın biçimini alıyor. Ama Amerika'da öyle değil. Çünkü gerçek özgürlüğe kavuşmuştur. Demek ki doğasında bu korkaklık yok. Tıpkı bazı yemekleri mide nasıl kabul etmezse, Yahudinin bakan olmasını Türk zihniyeti kabul edemez. Tomris Uyar, öykü, roman, deneme, söyleşi ve anı yazarı. Yo, hayır, para konusunda cimri değiller. Ama duygusal açıklıktan yana olmadıklarını gördüm. Hem aile ilişkilerinde hem dostluk ilişkilerinde belli bir netlik kurmak için çok uğraşmak gerek. Bir tür zırha bürünmüşler. Belki de haklı bir savunmadır bu. Ama o zırh hep var. O savunmanın haklı nedenleri var herhalde. Geçmiş deneyimlerinden oluşan bir tortu oluşuyor insanda. Karşınızdaki biraz rahatsızdır. Kendisine gerekli saygının gösterilip gösterilmeyeceği konusunda tedirgindir. Birdenbire bir Salomon fıkrası anlatıp anlatmayacağınızı nereden bilsin? Türkiye Cumhuriyeti'nde Museviler belki aktif politikaya atılma uygun görmediler. Ticareti yeğlediler. Tarihe göz atarsak Osmanlı'da saygın meslek devlet memurluğu vesaireydi. Tüccarlık, bankerlik değildi. Onlar da boş bırakılan sahaya girdiler. Yeri doldurdular. Kadın ev içinde, koca da dışında baskın gibi görünüyor. İlhan Selçuk, gazeteci ve yazar. Musevi dediğimiz zaman dinsel bir vurgulama olsun. Yahudi dediğimiz ise daha çok ulusal bir vurgulama. Yahudilik öyle bir kavram ki içine din de giriyor. Musevi olmayan Yahudi olamıyor ya da tersine. Bu başka uluslarda yok. Yahudi doğmak hem olumlu hem olumsuz büyük bir mirasla doğmak demektir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde horlanmalar, aşağılanmalar, Hristiyanlığın husumetine uğraması, arkadan gelen soykırım. Bütün bunlar insanların yüreklerine oturur. Çocukluğumuzda Yahudilerin Türkiye'de sayıları daha fazla olduğundan Yahudi dendiği zaman dudak bükülürdü bizim aldığımız kültürde. Yani korkak Yahudi örneği gibi. Halbuki birdenbire gördük ki Yahudi hiç de korkak değilmiş. Çok da cesurmuş. Bu Orta Doğu çatışmalarının ortaya çıktı. Ondan evvel savaş yapamıyordu. Türkiye'de tanıdığım Yahudiler bir kere çok dinsel kapsamlı bir toplum içinde yaşıyorlar. O onları belirliyor. Yahudilik çok katı bir din benim gördüğüm kadarıyla. O var ki ikincisi hayatlarını devam ettirmek için de kendi topluluklarını korumaları gerekiyor. Öyle olunca da kapalı toplum durumuna giriyor ve bu çerçevenin içine kalmak zorunda kalıyor Yahudiler. Yahudiler bir araya geldiklerinde kendi bilinçlerinin içindedirler. Aralarında hiçbir duvar yoktur, eminim. Ama araya bir Türk ya da bir Kürt veya bir Rum girdiğinde birdenbire bir yabancının bulunduğu hissedilir ister istemez. Bir Yahudi bakanı Türk zihniyetinin şu anda kabul etmesi mümkün değil. Çünkü buna müsait bir ortamda yaşamıyoruz. Çetin Altan, gazeteci, şiir, roman ve öykü yazarı. Yahudilik önemli bir şeydir, İstanbul'da özellikle. Yahudiler Osmanlı aristokrasisini meydana getirmişlerdir. Konuyu genelde ele alırsak bu insanların çeşitli diller bilmeleri, metropol kültürleri, tiyatro merakları, bahçe düzenlemeleri bir elit tabakaya ait olduklarının göstergesidir. Parası kalmadığı için boyuna para veriyor Yahudi sarraflar Osmanlı'ya. Yani Türklerle bir takım ekonomik ve ticari ilişkiler içinde. Ama çok iyi bir yaşam çizgisi oluşturursa üstüne bela gelir Yahudinin, onu da biliyor. Beladan gelen insan beladan daha çok korkar. Ferit Edgü, roman ve hikaye yazarı. Türkiye Musevisinde milliyetçilik akımı baş göstermemiştir. Ama bunun nedenini Museviliğin kendi yapısı için aramak gerekir. Museviler büyük göçten sonra dünyanın dört bir tarafına dağılmış bir azınlıktır. Bir milliyetçilik fikrinin çok ötesinde bir inanç ve felsefeye sahiptirler. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kanımca gerçek bir Yahudi milliyetçiliğinden bahsedilebilir. Osmanlılarda, Hristiyanlarda milliyetçilik akımı gelişmiş, Yahudilerde gelişmemiştir. Çünkü Yahudiler bir millet değildir, bir kavimdir, bir budundur. Yahudilerin kendilerine özgü yazgıları ve tarihleri olduğuna da inanıyorum. Belki o özelliklere sahip olmasaydı, yeryüzünde birçok etnik grubun silindiği gibi Yahudi budunu da bugün var olmayacaktı. Bilim ve sanat değil, ticaret ağır basıyor Türk Yahudilerinde. Sorbonne'da profesör de olsanız bir memursunuz. Günün birinde sizi atarlar. Ama Saint-Pierre'deki o dükkanı atamazlar. Dükkan sizin babanızın malıdır. Bugün istese de bir Türk Yahudisinin orduya kariyer yapabileceğini sanmıyorum. Memuriyette, yüksek devlet memuriyetinden söz ediyorum, herhalde bir mühim güçlükle karşılaşırlar. Bunun için de diplomasiyi de katıyorum. Devletin tutumu olduğunu sanmıyorum. Çok yakın bir geçmişe kadar ordudaki bir subay, yabancı bir kadını evlendiği an subayla düşerdi. Unutmamak gerekir ki Cumhuriyet Halk Partisi, yani bu devleti kuran parti, yıllarca tek parti kalmıştır. Hücrelerinde aşırı bir milliyetçilik izlemiştir. Onun ideolojisi devlet ideolojisi olarak kalmıştır. Nazlı Ilıcak, gazeteci, yazar, milletvekili. Ben Türkiye'deki Yahudi cemaat. Ayrıca Türkiye ile hiç ihtilafı olmamış bir cemaat olarak görüyorum. Bakın, ne Türk Yahudileri ne de Türk Müslümanları birbirlerine karşı bir duvar örmüyorlar. Ama tarzları biraz değişik. Ben size şu tarz değişikliği söyleyeyim. Museviler çok konuşkan, çok gezmeyi seven, çok şık giyinen, daha sosyetik eğilimli insanlar. Bakın, din bazen önemini kaybetmiş görünse dahi aslında çok ağırlığı olan bir unsur. Müslümanlığı Türklüğün bir parçası olarak görüyorum ve Türklüğün muhafazasında büyük bir rol oynadığına inanıyorum. Geleneklerinde Türklük ve Müslümanlık birlikte yoğrulmuştur. Ben bekar olsam ve bir Musevi ile evlensem pek sorun olmaz.
Ama çocuk olsa o çocuk bir kimlik bulanını düşer gibi geliyor bana. İki toplum iyice kaynaşmış, medeni yerlerde birlikte yaşıyorlar. Gezmeyi, eğlenceyi sonuçta aynı zevkle paylaşıyorlar. Ali Sirmen, köşe yazarı. Yahudi olmak. Çok karmaşık bir olay. Her türlü tanımlayabilirsiniz. Bir kültür, bir davranış biçimi, bir korku psikozu, bir varlık kavgası, bir din. Evet, bazı durumlarda Yahudi korkak olabilir. Yahudinin toprağı yoktur. Yahudinin silahı yoktur. Nasıl cesur olmasını istiyoruz? Bakın ama o topraksızlık içinde varlığını sürdürebilmenin cesaretine sahip olmuştur. O büyük bir cesarettir. İsrail, yüzyıllarca korunmuş bir kimliğin süblimasyonudur. Niçin Yahudiler İsrail ile özdeşleşmesinler? Bütün Türkiye Cumhuriyetler Türkiye ile özdeşleşiyorlar. Yahudiler kendi işlerine kapalı insanlardır. Aralarını kimseye kabul etmiyorlar ve bu tutumları doğal olarak tepki çekiyor. Ama bu insanların içe dönük olmalarına, birbirini bu kadar desteklemenin neden olan ne? Toprak yok, hepsi dünyada bir yerde sürgünde, hatta dinsel üyelerin Yahudi toplumunda entelektüel düzeyde açıklanmayacak kadar güçlü olması bir kimliği koruma isteğine geliyor diyebiliriz. Kimliğini korumanın bir parçasıdır din. Orhan Pamuk, romancı. Yahudilerle birlikte büyüdüm. Pek çoğuyla arkadaşlık ettim ve onları Türkiye'de, İstanbul'da yaşanan hayatın doğal bir parçası olarak algıladım. Ama bu çevrenin içinde çıkarak askere, şuraya buraya gidince gördüm ki Türkiye'de yaşayanlar benim kadar Yahudi görmemişler. Bu kadar yakın dostlukları yok. Ayrıca Yahudi nüfusu son derece azaldı. Bu yüzden benim çocukluğumdaki Yahudi imgesi yok oldu, kayboldu. Türkiye'de bir Yahudi hiçbir zaman hükümet koltuğuna, bir siyasal partide yönetim koltuğuna oturamayacağını, bunun daha doğuştan kendisi için bir kader olduğunu bilir. Ve bildiği için sanki kafasındaki mekanizma, kafasındaki bazı dürtüleri öldürtmüştür gibi geliyor bana. Ancak güncel politikayla, yani bir gün yönetim kuruluna oturup ülke konusunda karar verme çeşidinden bir politikayla ilgisi olmayacağını bildikleri için Marksist politika yapan Yahudiler tanıdım. Erdoğan Tanaltay, nöropsikiyatr, yazar. Ben korkak Yahudi görmedim, duydum. Bizzat gördüğüm şu ki bütün Türk Yahudiler işlerini iyi bilen, sorumlu, her şeylerini sağlama bağlayan, sözüne duran insanlardır. Daha sonra tanıdıklarımdan, yani gerçekten tanımış olduklarından bahsediyorum. Arkadaşlarımdan, dostlarımdan. Hemen hepsi düzenli bir prensip sahibi. Onlara bir şey bıraktın mı düşünmüyorsun. Evet, belki biraz kuralcılar, dürüstler. Musevi hastamız ödemesini hiç aksatmaz. Sözünde durur. Suna Tanaltay, psikiyatr, yazar. Genelde değişen şu ki anneler, babalar daha bilinçli. Musevi'ye karşı değil, kendi çocuğuna, çevresine karşı daha bilinçli. Daha güzele, daha yeniye, doğruya doğru gidiyor. Yahudi sorumludur, zamanını iyi kullanır. Çok güzel bir şey daha var, sanıldığının tam aksine Musevi hasis değildir. Çok iyi yemesini bilir, iyi kazanır, iyi harcamasını bilir. Cumartesi ya da pazar günü muhakkak dışarı yemek yenilir, kazanç ne olursa olsun. Bu bir yaşam tarzıdır. Karısına da bir armağandır, güzel bir yaklaşımdır. Şimdi isimler de değişti, şiveler değişti. Pırıl pırıl Türkçe konuşuluyor. Farklılığın kapanmasını bırakın yok gibi. Mete Tunçay, siyasal teoriler doçenti, yazar. Osmanlılarda pogrom olmadı ama Yahudiler en son dönemlerde kadar hiçbir zaman eşit yurttaş olmadılar. Osmanlı'da Müslüman olmayanın ikinci sınıf tebaa olduğunu göze alarak geçmişi idealize etmemek lazım. Ama Osmanlı'nın çöküş döneminde sadece Yahudilerin ciddi bir aylıkçı hareketi olmadığı söylenebilir. Yahudiler belki de bu ülkenin diğer azınlıkları duyduğu kızgınlığın kurbanı oldular. Gayrimüslimler sırtını yabancı güçlere dayayıp ülke aleyhine politikalar beslemek gibi bir tavır aldılar. Bunun en masumu da Yahudilerdi. Sırtlarını dayayacak kimseleri yoktu. Ayrıca aylıkçı fikirler benimsemiyorlardı. Fakat diğer azınlık toplumların tavrını yarattığı güvensizlik onlara da yansıdı. 1940'ların edebiyatı işte. Bu Yahudiler sömürüyorlar, kendileri de çok iyi yaşıyorlar falan. Oysa Yahudi cemaatinin büyük çoğunluğu Galata Kulesi'nin etrafında gettolarda yaşıyordu. Bu 1940'lardaki söylem muhtemelen Naziler tarafından körekleniyor ve Türk basına da yansıyordu. Yahudi komşularından çok memnunum. Nazik, iyiliksever, komşuluk kültürünü besleyen insanlar. Onlarla kendimi son derece rahat hissediyorum. Hep aralarında olmalarını ve belirli yerlerin dışına çıkmamalarını gözlemliyorum. Belirli yerlerle, mahalleler ve tatil beldelerini kastediyorum. Örneğin yazın mutlaka adaya geliyorlar. Bir değişiklik yapmayı düşünmüyorlar genellikle. Cevabı sanırım çocuklarının cemaatinin dışında insanlarla ilişki kurmamaları için. Özcan Köknel, psikiyatri anabilim dalında profesör, yazar ve araştırmacı. Bir ayrımcılık varsa mutlaka kalkması lazım. Yahudilerin bundaki payları şu şekilde olabilir. Zekalarıyla Türkiye'de politikanın içine girmenin çok hoş bir şey olmadığını herkes önce sezmiş olabilirler. Ben politikacı değilim ama samimi olarak görüşüm şu, İsrail daha gerçekçi bir devlet. İsrail anarşisti, teröristi beslemedi. Hiç değilse şu andaki politikada bizim çıkarımız İsrail'le daha sıkı işbirliği yapmak gibi geliyor. Coşkun Kırca, eski milletvekili, gazeteci. Çok kuvvetli bir entegrasyon gözlemliyorum. Kızlarımın pek çok Musevi arkadaşları var. İsimleri Türk ismi. Bakın, azınlık fertlerini çoğunluk fertlerinden ayıran unsur, azınlık fertlerinin bir ölçüde bir ikili bağlılık için olmaları. Çoğunluk bu ikili bağlılığı hissediyor ve kendisi tek bağlılık içinde olduğu için kendi için olduğunu söyleyenlerin ikili bağlılığına iyi göze bakmıyorlar. Bu da tam entegrasyon zorlaştırıyor. Ama sizin liderleriniz bu konuda doğru ve basiretli davranıyorlar. Elbette ki İsrail'in Türkiye ile dost olmasını istiyorlar. Ama Türkiye'nin İsrail'le hem ortak taraflar olabileceği hem de farklı bakış açıları için olabileceğini görüyorlar, biliyorlar, söylüyorlar. İsrail'e gitmiş Türk Yahudileri müthiş bir hadise. Ben onları gördükten sonra İsrail Dışişleri Bakanı Müsteşarı'na şunu söyledim. Türkiye sevdasına bakılırsa asıl onların çifte bağlılığından kuşkulanmalı. Yahudi kadınları tıpkı Goya veya Velázquez'in tablolarındaki kadınlar gibi çok ya çok güzel ya çok çirkin oluyorlar. Nedeni İspanyol kökenli oluşları olsa gerek. Türk toplumunun gözüyle Yahudiler. Türk toplumunun çok büyük bir bölümünün esasen sesi çok azalan Türk-Yahudi toplumu ile bir ilişkisi bulunmamakta veya ticari ilişkiler misali yakın olmayan bir ilişkisi söz konusu olabilmektedir. Onun için Türkiye'de geniş toplum Türk-Yahudi toplumunu tanımamakta veya Yahudi sözcüğünün çağrıştırdığı genellikle olumsuz bazı önyargılardan başka bir şey dile getirmemektedir. Örneğin Yahudiler de sünnetli olup olmadığını bilmeyen ve havra ve kilise arasındaki farkı tanımayan insanların sayısı az değildir. Başka bir deyimle Yahudiler hakkındaki bilgiler diğer azınlıklara ait olanlarla karıştırılabilmektedir. Örneğin Haydarpaşa Sinagogu'nun yerini tarif etmesini rica ettiğim bir trafik memuru sinagog ve havra kelimelerinin anlamını bilmediğini ifade ederek herhalde bir kilise aradığını zannederek yakınlardaki bir Rum kilisesinin konumunu anlatmaya çalışmıştır. Bir müşterim de Yahudilerin temizlik kurallarına riayet etmediklerini sandığını söylemişti. Yahudilerde günde 3 namaz yani tefila olduğundan bir haberdi. Ayrıca Tevrat'ta Yahudi olmayan herkesin cezalandırılması gerektiğine dair bir ayet olduğunu sanıyordu. İki din arasındaki çok büyük benzerlikler olduğunu uzun bir müddet sonunda öğrenince fikirleri çok değişti. Denilebilir ki kafasındaki olumsuz Yahudi imajı yarı yarıya silinmişti. Bir başkası da Türk Yahudilerinin Avrupa'daki Siyonistlerin dümen suyuna gittiklerini ve Filistin'in Osmanlılardan kopartılması için çaba sarf ettiklerini iddia etti. Bu iddiayı çürüten gerçek tarihi gelişmeden ve Theodor Herzl'in Sultan II. Abdülhamit ile olan görüşmesinin Türk Yahudileri ile ilgili olmadığından bir haberdi. Bazı yayın organlarının etkisine kaldığı belliydi ve inancından taviz vermiyordu. Gerek Osmanlılar, gerekse Cumhuriyet döneminde Yahudi cemaatinin katkıları ve yetiştirdiği kişiler hakkında bazı somut bilgiler edinince görüşleri az da olsa değişti. Bu tür örnekler çoğaltılabilir. Fakat her birinde olumlu bir şey vardı. O da yanlış iddialarda bulunanlar münasip bir lisanla aydınlatıldıklarında ilgiyle dinliyorlar, daha çok bilgilenmek istiyorlar ve olumsuz görüşleri kısmen de olsa yumuşuyordu. Yahudilerin oturduğu semtlerde kendileriyle ilişkisi olan kapıcı, bakkal, manav, nalbur ve esnafla yaptığım görüşmelerde genellikle Yahudiler hakkında olumsuz ve bilinçsiz yorumlara rastlamadım. Hatta belli bir saygınlık uyandırmış oldukları izlenimde edindim. Bir iki tane görüşmede ise kibirli oldukları dile getirilip eleştirildiler. Bir esnafta yeni Yahudi neslinin kendisinden önceki kadar tutucu olmadığını ve bunun aslında ahlaki açıdan bir yozlaşma getireceğinden ötürü endişe edilmesi gerektiğini savundu. Sonuçta muayyen dar bir çevrenin ve entelektüel toplumun haricinde Türk Yahudi toplumu tanınmamaktadır ve yanlış bilmektedir. Üstelik genelde de azınlık kelimesinin halktaki itici izlenimi de yüklenmektedir. Bu toplumun mevcudunun yüzbinler dolayında olduğuna inananlar bile vardır. Bu imajın değiştirilmesi ve sade vatandaşın bilgilendirmesi için gösterici çabalar internet dahil medya kanalıyla olabilir. Fakat bu da kolay bir iş değildir. Uygun kişilerin bulunması ve görevlendirmesi dahi belli başlı bir uğraşı gerektirmektedir. Bunun yanı sıra her Yahudi bireyin çevresinde kendisini yanlış tanıyanların doğru olduğundan emin olduğu bilgiler çerçevesinde ve olumlu bir lisanla aydınlatma misyonunu üstlenmesi de etkili olacaktır. Yusuf Beselel. F. Türk Yahudi toplumunun kendi hakkındaki görüşleri. Birden birçok Türk Yahudisi vatandaşla çeşitli konularda yaptığım sohbetlerde edindiğim özel kanaatler şöyle sıralanabilir. Antisemitizm. Düşük dozda dahi olsa antisemitizmin belli dönemlerde kendini belli etmiştir. Halen de fundamentalist akımların etkisiyle hissedilmektedir. Bu antisemitizm genel bir Yahudi karşıtlığı şeklindedir ve İsrail'deki olaylara karşı duyulan ve işlenen tepkilerden kaynaklanmaktadır. Ancak Yahudi cemaatini bazı yayınların haricinde ender olarak hedef almaktadır. Bununla beraber kamuoyunun yıllardır olumsuz bir şekilde bilgilendirilmesi Yahudilere karşı belirgin ve ciddi boyutlarda bir antipatiyi beraberine getirmekte ve bu da Türk Yahudi cemaatini sürekli bir tedirginlik içinde tutmaktadır. Kamuoyunun Yahudiler hakkında doğru bilgilendirilmesi bu hissiyatı olumlu yönde etkileyebilir. Bunların haricinde Türk ulusu tarih boyunca Yahudilere en dostane tutumu sergilemiş, en büyük insancılığı göstermiş, samimiyetini esirgememiştir. Asimilasyon. Günümüzde Türk Yahudi toplumu güçlü bir entegrasyon içindedir. Gençler çok düzgün Türkçe konuşmakta, hatta çoğu Türk isimleri taşımaktadır. Türk Yahudileri iş yerlerine ve öğretim kurumlarında Müslüman Türk vatandaşlarıyla kaynaşmıştır. Eski zamanlardaki Yahudi mahallelerinin arz ettiği bir tür gettolaşma da ortadan kalkmıştır. Ekonomik ve kültürel alanlardaki farklılıklar da ayırt edilemeyecek duruma indirgenmiştir. Türk Yahudi toplumunun eskiye nazaran mevcudu da azalmıştır. Çağdaş koşullarda bu faktörlerin etkisiyle Türk Yahudi toplumuna mensup gençler ve Müslüman Türk gençler arasında samimi arkadaşlıklar oluşmaktadır. Bunun sonucuna giderek artan karışık evliliklere rastlanmaktadır. Fakat genelde ebeveynler çocuklarının bu tür evlilikler gerçekleştirerek dinsel ve geleneksel kaidelerin dışına çıkmalarının doğru olmadığı ve iyi sonuçlar vermeyeceği görüşüne birleşmekte üzülmektedirler. Ne var ki çoğu da çocukları Yahudi dini ve kültürü hakkında bilgilendirme konusunda da sıcak bakmamaktadırlar. Bazı ebeveynler çocukların ders programının zaten yüklü olduğunu, bazıları da bu tür eğitimin çok önemli olmadığını ileri sürmektedirler. Fakat genelde ebeveynler çocukların dindaşlarıyla beraber olmalarını sağlayacak etkinliklere katılmalarını savunmaktadırlar. Bu meyanda aynı sayfiye yerlerine gidilmesi dahi zikredilebilir. Bu durumun yanı sıra kaşerut ve benzeri Yahudi dini kaidelerini yerine getirenlerin azalması ve Havra'ya gidenlerin çoğunun ilerlemiş yaş grubuna mensup olması gibi gerçeklerde geleneksel Musevi'nin idamesini öngören Türk Yahudilerini cemaatlerin istikbali açısından kötümserliğe sevk etmektedir. Cemaat etkinlikleri. Türk Yahudi toplumu iyi organize olmuş bir cemaat yönetimine sahip olduğunun bilincindedir. Yine de zaman zaman toplumun yönetimde söz sahibi olmadığı dile getirmektedir. Buna karşılık tamamen gönüllü kişilerden oluşan yönetim kadroları da toplumun genelde fazla ilgili ve duyarlı olmadığından ve çalışacak kişi bulmakta zorlandıklarından şikayet etmektedirler. Cemaat kurumlarının sorumluluğu ve maddi yükü giderek azalmış bir topluluğun fertli düzeni yıkılmıştır ve bu toplulukta dışarıdan görüldüğü gibi yalnız zenginler mevcut değildir. Yüksek enflasyonun yıllardan beri yarattığı tahribat sonucunda orta direk konumundaki birçok aile fakirleşmiş ve eskiden beri fakir durumundaki bulunanlara eklenerek cemaatin katkına muhtaç ek bir kitle oluşmuştur. Öte yandan toplumun ancak muayyen bir kesimi kültürel konulara ilgisini sürdürmektedir. Bu kesimin toplumu kültürel zenginlikleri hakkında aydınlatma çabaları yakın bilgi görmemektedir. Genelde bireyler boş zamanlarını arkadaş toplantıları, yemeğe veya eğlence yerlerine gitmek, seyahat etmek gibi etkinliklerle değerlendirmektedir. Sohbet toplantılarının muhteviyatının da kişilerin günlük yaşamları, evleri ve eşyaları, çocuklarının tahsili vesaire gibi sıradan konularla oluştuğu bir öz eleşi şeklinde dile getirilebilmektedir. Buna paralel olarak Yahudi cemaati fertlerinin birbirlerini eleştirdikleri hususlar arasında toplumlarını yeterince tanımamak, hayır kuruluşlarına yapılabilecek yardımlardan kaçınmak, sünnet, bar mitzva, düğün ve bazı kutlamalarının harcamalarında aşırılığa kaçmak, çocuklarına her istediklerini sağlayarak onları tatminsizliğe itmek, kağıt oyunlarına karşı aşırı meraklı olmak, marka tutkunu olmak, gösterişi sevmek, ön planda görmek istemek, her işi kendi yapmak istemek, dindarlıkla bağnazlığı karıştırmak ve bazıları yer almaktadır. Ayrım sonu. Sayfa 230.